Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında bilim safsatanın ağzının üstüne kürekte nasıl vurur konulu bir yayın yaptık. Bir istatistikçi, bir izleyici, yayın izleyicilerinden sevgili Mertcan Kenru'nun hazırladığı grafikler eşliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 Ocak'ta başlayan kongre takvimiyle birlikte Türkiye'de artan vaka sayılarının grafikleşmiş halini gördük. Ve artık yani yalanın saklanabileceği bir yer olmadığını sanırım herkes anlamıştır. Buna rağmen şimdi gazetelerde göstereceğim size bambaşka hikayeler anlatılıyor. Sabahki o yayınımız şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşın lütfen, diğer dostları da çağırın. Ben de aynı şeyi yapayım, sosyal medya üzerinden çağırayım. Onlar da gelsinler ki oturalım şu gazeteleri konuşalım. İçinde bir şey olduğu için değil ama bunlar bugün çıktığında gazete olarak görünüyor demek için. Çünkü burada yaptığımız şey aynı zamanda tarihe not düşmek. Nasıl ki dün sabahki mesajlarda hani söylediğiniz o Hürriyet gazetesinin manşetini okuma gerekçemiz anlattım ya size, Osman Müftüoğlu'nun yaptığı şeyi anlatabilmekti. Yani öyle bir şeyden bahsediliyor ki bilimsel gerçek dışlanıyor, korku nedeniyle söyleyemiyor, soramıyor çünkü. Hiçbiri yapamıyor. İlk yayında okudum, şimdi ikinci yayında okumayacağım Ahmet Hakan'ın saçmalığını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla ki doktor diyorlar Fahrettin Koca için. Ben bilmiyorum, emin değilim, zannetmiyorum yani doktor olsa bu kadar şeyin altında kalmazdı diye düşünüyorum. Ama Fahrettin Koca'yla yaptığı bir röportaj var. Acayip bir şey, bence onu siz de hani ilk yayında eğer görmediyseniz okuyun. Hayır, koronayla ilgili yeni bir şey öğrenmeyeceksiniz, hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz zaten. Sadece hani insan çaresiz kaldığında nasıl zırvalar, bunu görebileceksiniz en fazla. Onun dışında gazetelerde neler var? Şimdi dün gece itibariyle Halk TV'de yayınlanan bir programla birlikte gece saatlerinde çok fazla mesaj gelmiş. Ben yayın için çalışırken bir yandan grafik okumak, çünkü hakikaten diyorum ya ben sevmem, gerçekten sevmem. Yani ekonomi okuma gerekçemde siyaset bilimini okuyabileceğim başka daha iyi bir okul yoktu, devlet okulu. O yüzden ekonomi seçtim. Grafik okumak en nefret ettiğim şeydir. Ama sağ olsun sevgili Mertcan o kadar açıklayıcı, o kadar anlaşılır yapmış ki. Onda sıkıntı olmadı ama zaman çok uzattı. Bir yandan da kütüphaneden kitap bulma telaşı ki beceremedim. Olmadı. Arada gümbürtüye gitti. Şimdi bildiriye imza koymayanlardan bir tanesi emekli amiral Semih Çetin dün bir takım açıklamalarda bulunmuş. Ve açıklamalarının içinde söylediği şeylerde bir, emekli amirallerin cumartesi gecesi yayınlanan bildirisinin Yüce Türk Milleti'ne diye başlamadığı, sonradan değiştirildiği. Ayrıca kendisine söylendiği haliyle 6 Nisan'da yayınlanacağı ama 4'ünde bildirinin altında 6 Nisan tarihi sabah yayınlanacağı söylendi. 4'ünde sızdırıldığı ifade ediliyor. Sadece bununla kalmadı. Bununla birlikte yine Alt TV'de yayına çıkan, bu kez bu haberin yayınlandığı televizyonun ki ya işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne burnunun dibi kadar yakın televizyon. O da bu bildirinin bir bakana ulaştığını söylüyor. Onun da haberdar olduğunu falan söylüyor. Yani işin içinde bir kumpas olduğu söyleniyor. Ama bakın arkadaşlar, bir izleyici yine Burak Bey, yani herhalde ben anlamıyorum ki, yani isminizi yazmıyorsunuz, ondan sonra diyorsunuz ki sen şusun sen busun. E sen nesin abi? Adın yok, sanın yok. Burak diye yazmış, bırakmışsın. Burak Bey bana bir beni de etiket diyerek Ünsal Bey gece yayınlanmasına ve Yüce Türk Milleti'ne diye başlanmasına çok sert eleştiriler yöneltmiştiniz. Bu sefer halk değil siz muhalif gazeteciler tuzağa düştünüz. Lütfen şu dönemde daha fazla dikkatli olun. Burak Bey, bir, muhalif gazeteci diye bir şey olmaz. Bunu söyleyen kimse soytarıdır. Gerçekten ben muhalif gazeteciyim diye ortaya çıkıyorsa biri, bilin ki tüccardır o. Tüccardır. Gazetecinin muhalifi olmaz. İki, siz öyle insan görmek istiyorsanız başka bir yeri izlemek zorundasınız. Gerçekten. Çünkü burada muhalif gazeteci göremezsiniz. Öyle bir şey yok. Üç, ben dikkatli olacağım kadar dikkatli oldum. Burada sizin anlattığınız açıklamaya, yani şu söylediklerinize ilişkin hiç dikkate değer bir şey göremiyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın burada hem Semih Çetin'in söylediğinde hem daha sonra işte yapılan açıklamada o Veryansın TV üzerinden miydi? Orada yapıldıktan sonra işte açıklamanın yapıldığı yer. Bildirinin hazırlığıyla ilgili aşamaya bir şey denmiyor ki. Benim de kastettiğim bu zaten. Kaldı ki bir WhatsApp grubu üzerindeki yazışmanın bildiriye dönüştürülmesi ne derece sağlıklı, ben bunu sonuna kadar tartışırım. Ama o dil var ya, onu sonuna kadar çatır çatır tartışırım sizi. Bilmem ne yapıldığı değerlendirilmiştir diyemezsiniz kardeşim. Sizin bir hukuki konumunuz yok. Yok. Yani siz halk adına bilmem neyi değerlendirin. Kendi kişisel görüşlerinizi açıklayabilirsiniz. Biz 21 tane amiral bir araya geldik, şöyle düşünüyoruz da diyebilirsiniz. Ama burada yüce Türk milletine diye başlamadı. Özür dilerim. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Bildiri içinizden kim sızdırdı? İçinizdeki haini bulun. İçinizdeki haini bulun. Ama daha önemlisi diyor ki bakın Semih Çetin'in açıklamalarını bence tam okumamışsınız. Semih Çetin bildiriye imza koymama gerekçesini şöyle anlatıyor. Benim diyor bana gönderilen taslak bildiride WhatsApp grubuna döndüm baktım hemen acaba böyle bir ifade var mı diye. Hayır yok, bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiride değil, üzerinde basın duyurusu yazıyordu. Sonunda da kamuoyuna saygıyla arz ederiz ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarihte 6 Nisan 2021 görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı. Kim yapsın? Kim yapsın kardeşim bunu? Kimdir? Ha bu arada Semih Bey'e soruyorlar. Diyorlar ki bildiriyi niye imzalamadınız siz? Karşı olduğunuz bir ifade mi vardı? Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım. Bu süreden bir açıklama ise insanların imzalamak gibi imzalamamak özgürlükleri de vardır. Ne diyeceksiniz şimdi Burak Bey? Sen imza atmadın demek ki bildirinin arkasında değilsin falan mı? Ya yüksek yüksek yerlerden insanlara parmak sallayarak hadi bildirmeye çalışmayın. Kimse yapmasın bunu. Vallahi askeri de, memuru da, kainat iletişim başkanı da herkes kendini bilsin, kendi çapında işi yapsın. Gerçekten. Amirallerin ilk günde söylediğim gibi hani bu konuda görüş açıklamaları yanlış mı? Hayır, herkes açıklayabilir. Ben de açıkladım görüşümü. Ama bakın burada deniyor yani yüce Türk milletine ifadesi yoktu. Ya nasıl girdi o zaman o ifade oraya? Hakikaten nasıl girdi? Bunu konuşalım kardeşim. Anlattığınız bir kumpassa, bu bir kumpas davasına dönüyorsa doğrudan bunu konuşalım. Yapılacak şey bu çünkü. Onun dışında asıl bence gündeme gelmesi gereken hikaye bugün Gazete Pencere'nin de birinci sayfasına alındığı haliyle bu insanlara ek gözaltı süresi, 4 günlük ek gözaltı süresi istendi. Sebep? Her boku biliyorsunuz. Adamların WhatsApp yazışmalarını takip etmişsiniz, bilgisayarlarını, cep telefonlarını almışsınız. Bunların hepsini yapmışsınız. Neden ek 4 günlük süre? Ben size söyleyeyim, zulüm olsun diye. Sadece bunun için yapılıyor. Yani Emekli Subaylar Derneği konuyla ilişkilendiriliyor. İşte biz onları kınadık, onlar da kınadılar falan deniyor. Subaylar Derneği açıklama yapıyor. Biz öyle bir şey yapmadık kardeşim, saçmalamayın, öyle bir şey olmadı. Pat baskın oluyor derneğe hemen. Ya bu parmak sallamak bu işte. Askeri de, bürokratı da, memuru da, amiri de herkes Türkiye'de aynı şeyi yapıyor. Sosyal medya üzerinden ekstra. Ekstra. Yani artık gelenin gidenin haddi hesabı yok. Ama ilk gün burada konuşurken demiştim yani bu insanlara 4 günlük gözaltı süresini fix uygulayacaklar. Allah'ın emri onu yapacaklar. Zulmetmek çünkü amaç. İkinci isteme gerekçesi de işte bu. Dijital materyaller incelenemedi diyor. Neyini inceleyemediniz ya? Her şeyi biliyorsunuz, her şeyi gördünüz, takip etmişsiniz. Kafanıza göre daha olayın üzerinden 10 saat geçmeden televizyon ekranlarında bu insanları suçlu ilan ettiniz. Anası, babası, kardeşi, dayısı, amcası, halası, sevgilisi hepsi ifşa edildi. Hürriyet dedi ya yayın ilkelerimize aykırı yaptık biz o işi ama yaptın. Her boku biliyorsunuz, hani sabaha kadar çalışmıştınız. İçişleri Bakanı öyle dedi ya. Sabaha kadar uyumadık, çalıştık. Bitmeyen ne? Ben size söyleyeyim, bitmeyen zulüm. Sadece o. İktidarın paralelinde düşünmeyen herkese yönelik zulüm. Sadece bu. Ekstra gözaltı süresi de bunun için. Bu arada emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, birlikte hapis yattığı amirallerin FETÖ yargılamaları sırasında tutuklanacaklarını bile bile yurt dışından geldiklerini hatırlattı. Ben de söylemiştim yayında. Gözaltındaki bir amiralin eşiyle görüşmesini anlattı. Eşi bana salgın ortamında uygun koşullarda da tutmuyorlar, ölsün istiyorlar dedi. Tüylerim diken diken oldu ifadesini kullandı. Zulüm bu. Yeter mi? Yetmez. İçişleri Bakanı konuşuyor. Diyor ki CHP'nin darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü arkası yarını düşünüyorlar. Bir sonraki için kadroları muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ya insan da biraz ayar olur. Bir parça izan olur. Buradaki subayları göreve getiren kim? 20 senedir siz iktidardasınız. Yani eğer burada bahsedilen subaylar göreve gelecek olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani olmayan iktidarında Nereye bağlamaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama daktiloların fırlatıldığı, ya o kadar acizlik ki bu. Ne atıldığını bile hatırlamıyor. Bak, briefing veriliyor, bir şeyler söyleniyor. Kafa almadığı için daktilo kalıyor onun kafasında. Daktilolar atılıyor. Yok, fasit attılar. Ciddi söylüyorum. Biri printer atmıştı hatta. Ben oradaydım, başbakanlıktaydım o dönemde. Biri printer fırlatmıştı. Bunlar yapılıyor, anlatılıyor. Ondan sonra çıkıp deniyor ki CHP'nin subayları. Hangi subayları? Yani siz iktidara gelmeden önce Asurlular vardı. Ondan beri siz varsınız zaten. Bu insanları nereden aldı CHP mesela subay olarak? Kurmay sınıfı ayrılmasını o mu yaptı diyorsunuz yani? İnsanın biraz ayarı olur ya. Bir parça inandırıcılığın kalsın diye. Yani insan bir parça ayarlı davranır. Amiral açıklaması bardağı taşırdı. Merkez Bankası'nın faiz arttırmasından kadın cinayetlerine kadar geniş bir yelpazede Türkiye'nin tartıştığı siyasi konularda görüş beyan eden, iktidar sözcüleri tarafından da uyarılan Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın istifa etti. Ne etti? Ne yaptı, ne yaptı? Bir daha söyle bakayım. İstifa. Allah aşkına. Hadi canım. Bak güzel kardeşim. 6 yıldır burada bas bas bağırıyorum ve bilerek söylüyorum, kalıbımı basarak söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. İktidarın eliyle atanmış, yani kamuya atanmış ya da kamu bağlantılı önemli yerlere, önemli pozisyonlara taşınmış insanlar istifa edemez. Edebilemez. Etmeyi aklından dahi geçiremez. Sana burada örnek verdim. Bak, benim gözümün önünde Maliye Bakanı Kemal Unak'tan kendisinden habersiz memur zammı açıklayan Tayyip Erdoğan'a isterseniz istifa edeyim dedi. Ve Tayyip Erdoğan dedi ki istifa çözüm değil. Hiç kimse istifa edemez. Neden biliyor musun? Hiçbirinin iradesi yok. Bu kadar net. Seni göreve getiren görevden alır. Bu kadar basit. Sen hani böyle bir yalan rüzgarının içinde yine sağda solda anlat. Ben istifa ettim. Acayip vurdum kapıyı girdim. Hadi lan dedim. Ben bu koşullarda yok. Anlat bunu. Yiyecek olan çıkacaktır. Ama olmaz tatlım, öyle bir şey yok. İstifa edemezsin. Aklından bile geçiremezsin. Seni göreve getiren görevden alır. O kadar. Bir gazetede görevi bıraktı yazmış. Yavaş bıraksın, kırılır. Ciddi söylüyorum, çok yukarıdan bırakmasın. İstifa edecekmiş. Hadi ya. Ben görmedim böyle bir şey. Yani bunu isterseniz ağlata ağlata görevden alınan Melik Gökçe'ye sorun. Valla Ahmet Davutoğlu'na sorun. Artık muhalif kendisi. Ahmet Davutoğlu'na sorun. Deyin ki siz niye istifa etmediniz Ahmet Bey? Vallahi anlatacakları var. Ali Babacan'a sorun. İstifa ederek ayrılabilmiş kim varmış? Ya iradeniz yok sizin kardeşim. Öyle bir irade yok. Bu koşulsuz bir yada dayandığı için siz öyle tek taraflı irade beyanı olan istifa müessesesini kullanamazsınız. Aklınızdan bile geçiremezsiniz. Bırak kullanmayı. Aklından bile geçiremezsin. Aklını alırlar ameliyatsız. Ne olduğunu anlamazsın yani. Dün bağırta bağırta, kanırta kanırta diye yayın yaptık. Hani sevgili eşim söyledi. İstifradır o. İstifra etmiş olabilir. Hani çok korktuysa, lan görevden ne zaman alacaklar diye. Ondan göğünün bulandıysa gasyen edeceğin için. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz. Bağırta bağırta Akdeniz Belediyesi'ni aldık. Kanırta kanırta da Büyükşehir'i alacağız. Demişti yani, dün sabah yayın yapmıştık. Şimdi bugün medyanın çoğu ona uyanmış, oradan yürüyor. Olsun, biz 24 saat önden gidelim. Yalnız hanımefendi sözlerinin bağlamından kopartılıp cımbızlandığını söyledi. Artık buna alıştınız herhalde. 3 sene önce burada öyle demek istemedi, daire başkanlığının kuruluşunu yapmıştık, hatırlayacaksınız. Ama mümkün değil. Mümkün değil. Niye biliyor musun? Görüntüm var. Görüntüm var ablacığım, görüntüm var. Valla hem de çeken Meclis TV. Meclis Genel Kurul Salonu'nun içinde başkası çekim yapamıyor. Ciddi söylüyorum bak. Eskiden yapılırdı. Eskiden mesela kameraman arkadaşlarım basın locasını tepeden kurarlardı. İsteyen genel kurulu sabahtan akşama kadar çekerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Foto muhabirleri giriyor içeri. İçerideki görüntü ne kadar kullanılacaksa dışarıda bütün şeylere Meclis TV ile servis ediliyor. Yani görüntüyü alabiliyorsun genel kurul salonu. Ve sen konuştururken değer verip çekmişler. Meclis TV çekmiş. Harbi söylüyorum. Yani yapabilecek hiçbir şey yok. Ve bu söz var ya, bence olaya hani Freudian yaklaşmak lazım ama işte yazık lan. Valla Levent diyor ya, valla çok gülüyorum ya Levent Üzümcü. Yazık lan. Kim bilir neler vardı aklında ki. Böyle pat diye çıktı. Tutamadı bir anda. kanırta kanırta, bağırta bağırta. Bence 2021 yılı içinde dikkat etmek lazım. Çünkü seçim olursa hani kanıran bağıran değişebilir. Anayasa Mahkemesi'nden geç gelen iptal. Anayasa Mahkemesi olağanüstü hal döneminde onlarca televizyon ve radyo kanalıyla gazete ve ajansın kapatılmasını yıllar sonra anayasaya aykırı buldu. İyi 5 sene geçti daha ya, dur. Kanun hükmünde kararname hükmünün iptal edildiği kararda doğrudan kapatmanın temel hak ve özgürlüklere en ağır müdahale olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi kapatılsın, kapatılsın. Esiyor biraz, kapatılsın, kapı kapatılsın, pencere kapatılsın. Çuvalla maaş, gramla peynir. Şimdi bu haber, bir de nerede gördüm bunu? Sözcü'de mi? Galiba Sözcü'de var. Ama Gazete Pencere daha iyi kullanmış. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın bu görevinin yanı sıra Borsa İstanbul Yönetim Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğinden ayda toplamda 84.702 lira gelir elde ettiği ortaya çıktı. Kaç? 84.700 lira ya. Yani öyle büyük para değil. İşte her gün kıymalı pide yemezse yeter. Ama öbür türlü yetmez. CHP'nin iddiasıyla Kıratlı'nın geliri üzerine tartışmalar yapılırken aynı gün ajanslar Denizli Tavas'ta bir peynircinin, burasını dikkatli dinleyin lütfen, gramla peynir sattığına ilişkin açıklamasını duyurdu. Tavaslı peynirci, 100 gram benim bir lokmalık peynirim, yani bir oturuşta yerim, 5 kişilik aileye alıyorlar bunu dedi. 100 gram. Ama bugün iktidarın sonunu bu getirecek. Ciddi söylüyorum. Gerçekten. Çünkü bu çok büyük, tarihi bir hata. Daha önce Erdoğan'ın yaptığı başka hatalardan konuşmuştuk. Hani mesela bence sarayın yapılması çok büyük hata. İtibardan tasarruf olmaz falan deyip sokuşturmaya çalışıyorsun da hayvan terli yemez. Çünkü yoksulluk herkese sıçradığı anda tutunma şansın kalmıyor. Senin seçmenin de dahil. Şimdi Denizli Tavas'ta 100 grama peynir alan adam mesela, 100 gramlık peynir alan kişi hangi partiye oy verdiğini biliyor muyuz? Karnını doyurmaya çalışıyor. Çok büyük hata. Bu da hatalardan bir tanesi. Ciddi söylüyorum. Ekonomik krizi görmezden gelmek. Ve ben bu konuda hiç üstüme suç almam. Yemin ediyorum sizler de şahitsiniz. Sizler de şahitsiniz. 2,5 senedir bas bas bağırıyorum burada. 2,5 yıl oldu. Ne olduğunu anlatıyorum, göstermeye çalışıyorum. Şu ses geliyor. İşte ondan sonra böyle oluyor. Yazık ya. 84.700 lira. Ne yapsın? Kıt kanaat o da işte. Bunun adı gözdağı. Amirallerin gözaltı süresinin 4 gün uzatılması istendi. Milli Savunma Bakanlığı'nı yalanlayan dernekte denetleme başladı. Emekli Subaylar Derneği. Nasıl? Sen bizi mi yalanladın? Arayın burayı. Arasan ne bulacaksın ki? Ne bulacaksın? Allah aşkına bir söyle. Ne bulmayı hedefliyorsun Emekli Subaylar Derneği'nde? Sedye bile bulamayabiliriz. Vaka sayıları rekor kırıyor. Altıbuyuk kentin tabip odası başkanı Cumhuriyet'e konuştu. Ne fark eder ki? Fahrettin Bey de, koca da, Mr. Husband, o da Ahmet Hakan'a konuştu. Yani Fahrettin Bey 4'ünden 6'sından büyüktür bence. Türkiye'de mutant virüsün etkisini hissettirmesiyle salgın endişe verici boyutlara ulaştı. Günlük vaka sayısı 55 bin sınırını aştı. Yoğun bakımlar doldu, yeni servisler açıldı. Durumu Cumhuriyet'e değerlendiren tabip odası başkanları hızlı ve katı önlemler alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Yoğun bakıma yatan hastaların yaş ortalaması düştü. Ankara'da hastaneye başvuru sayıları 10 kat arttı. Tabip odası başkanları bu gidişle hastaları koridorda yatırmak için bile sedye bulunamayacağını, 100 bin vakaya ulaşılabileceğini söyledi. Kimin sorunu bu? Kimin sorunu bu? Kim yaptı bunu? Hatırlıyorsunuz değil mi? İlk yayından sonra çok paylaşan olmuş. Bakın Mertcan'ın, sevgili Mertcan Kenru'nun hazırladığı grafik. 13'ünde, ayın 13'ünde ocağın 2021'de, bu yılın başında ilk bölgesel kongresini yapıyor AKP. Ondan sonra küçük illerde devam ediyor ve büyük illerin çalışmaya başlamasıyla Şubat'ın ortasında tırmanışı görüyorsunuz. 24 Mart Ankara Arena'da büyük kongrenin yapılma tarihi ve ondan sonrasında zaten olaylar gelişiyor. Sen saklamaya çalışıyorsun. Hayvan terli yemiyor. Ölüm var ya, ölüm. Bakandan çirkin sözler Cumhuriyet'i hedef gösterdi. Dün bunu kullanmıştık gerçi, o yüzden kullanmayalım biz. Hani bu çocuklar hasta, sizin kurum hekiminiz yok mu falan filan demişti ya. Halk peyniri gramla alıyor. Tarım ve üretimin bitirildiği ülkede yurttaşın pazardan aldığı malı korka korka tarttırdı, görüldü. Denizli Tavas'ta esnaf ziyareti yapan CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın uğradığı tezgah sahibi Necati Önür, insanlar gramla 5 liralık peynir alıyor, içinden çıkılmaz bir haldeyiz, kimse borcunu ödeyemiyor diye yakındı. Kaytan Bey'e sorsak ya bunu ya. Gerçi o anlamıyor. Onun kafa gerçekten basmıyor. Hani göreceksiniz bir hafta sonra hiç de vaka sayısının artmadığı aksine düştüğü ortaya çıkacak. Bak. Bilim hurafeyi her zaman tokatlar. Mümkünse ağzına kürekle vurur. Burada hani Mertcan'ın yaptığı gibi o bayağı yani kazma kürek de almış durumda. Ama yalan aralıksız devam ediyor ya. Ne olacak aman. Vallahi ölümlü dünya ya. Ne olacak onlar da öyle şey yapıyorlar. Yani. Devam edelim. Sabah gazetesini görelim. Ödüllü profesörün vatan sevdası manşetiyle çıkmış bugün Sabah gazetesi. Habere konu olan kişi de dünyanın en prestijli üniversitesi MIT'de araştırmacı olan Profesör Zahma Kıran, babasının dön ülkene hizmet et telefonuyla Türkiye'ye geldi, büyük başarılara imza attı. Ne güzel. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Devam edelim. Kılıçdaroğlu'ndan yasak aşka onay. Kim? Aa, Bihter'le Behlül. Tabii grup toplantısında izlettirmiş insanlara. Demiş ki bence çok yakışıyorlar birbirlerine. Yani ya sabah bu gazete işte yani. Çıkıyor, satılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu evlilik dışı ilişki yaşadığı kadından bir çocuğu dünyaya gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Serdaslan'ın arka çıktı. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam diyerek adeta sırtını sıvazlaması tepki çekti. Peki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde mesela bu tarz birliktelikler yaşayarak sonrasında o beraberlik yaşadığı insanlarla hayatına devam eden ya da vazgeçip eşiyle yaşamaya devam eden kimse yok mu? İncinirsin. Ciddi söylüyorum incinirsin. Vallahi bak. Ya bunlar hikaye mikaye değil. Büyük incinirsin. Yani öyle dedikodu medikodu değil. Ve öyle hani Gemlik Belediye Başkanı ile çözemezsin mevzuyu. Çok acayip yerlere gider. Bakanlara gider ki hani parti yöneticilerine, ağır parti yöneticilerine gider ki canın sıkılır. Ciddi söylüyorum. Girme bence böyle saçma sapan işlere. Devam edelim. Sabah gazetesinin saçma manşetinden rekor üstüne rekor manşetine geçelim. Sözcüdeyiz. Türkiye maalesef hayati konularda acı birincilikler yaşıyor. Gönül isterdi ki Türkiye ekonomiden sağlığa, bilimden sanata ve insan haklarına kadar her konuda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışsın. Ama olmuyor. Olumsuzluklarda başı çekiyoruz. Faizde %19'la, işsizlikte %29,1'le, enflasyonda %16,1'le, Covid-19 günlük vakada 56 binle ve mahkum sayısı her 100 bin kişiye düşen mahkum sayısında 357 ile Avrupa'da şampiyonluklarımız var. Futbolcuya aşı var, öğretmene yok. Ne gerek var? Ne gerek var? Futbolcuyu da yetiştiren öğretmen değil mi? Evet. Biz alttan başladık. 1,5 ayda 18 öğretmeni korona yüzünden kaybettik. Tabii ki futbolcular da aşılanmalı ama daha önceliklisi her gün yüz binlerce öğrenciyle yüz yüze gelen öğretmenlerimiz olmalı. Bugün yayının arasında yani burada hazırlanırken bir mesaj geldi. Gerçekten çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm ama buradaki haberi de zaten doğrulan nitelikte. Hakan Bey yollamış. 1980 Hacı Bektaş Çiğdem Köyü doğumlu Nevşehir Lütfü Pamukçu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan, Covid nedeniyle tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 40 yaşında yaşamını kaybetti. Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Türkçe öğretmeni ve öğretmeni Caner Erdoğan evli ve iki çocuk babasıydı. 40 yaşında bir öğretmen. Şimdi bunun suçlusu kim? Sorumlusu kim? Aşı için oluşturulan bilim kurulu mu? Kimlerin öncelikle aşı olması gerektiğini onlar belirlemiyor mu? Bakın böyle bakmak mümkün. Ama daha ötesinde çıkıp saçma sapan açıklamalar ve abuk bir Türkçeyle tuhaf tuhaf cümleler kuran Sağlık Bakanı değil mi? Ben bir daha söyleyeyim. Sağlık Bakanı görevinden alınabilir. Bu hiçbirinizi şaşırtmasın. Çünkü bu şu demek aynı zamanda, yani o beceremedi, benimle bir sıkıntı yok. Ben göklerden gelen kararım ya, o beceremedi. Allah rahmet eylesin Caner Hoca'ya, Caner Erdoğan'a, bir ilkokul öğretmeni, gencecik bir ilkokul öğretmeni, 40 yaşında, Nevşehir'de. 40 yaşında bir ilkokul öğretmeni, Covid nedeniyle. Niye? Onlar aşılanmıyor. Aşı yok. Aşı yok. Aşıya gerek var mı? Var da, yani Hürriyet gazetesinden okursanız, yani. Güzel bir haber. Dün sabah söylemiştim. İkinci bir haber tabii. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında halk ekmeğini 1 liradan satmaya devam edeceğini açıkladı. Niye yapıyorlar bunu? Yani insanlar çünkü artık ekmekle karın doyuruyorlar. Gerçekten yanında katık edecek hiçbir şey yok. Denizli'deki haber onu gösteriyor işte. 5 liralık peynir alıyor diyor. 5 liralık. Alıyorlar ve bir aile yiyor 5 liralık peyniri. Birer çatal. Ve insanlar bir yandan da sürekli olarak engellemeyle karşılaşıyorlar. Yani Mansur Bey'de, Ekrem İmamoğlu'da, diğerleri de belediye meclisi AKP ve MHP ağırlıklı olan bütün kentlerde bu yaşanıyor. Durdurlar. Kötü çünkü bu insanlar ya, daha ötesi yok. Gerçekten. Söylüyorum ya size, yani bizim önümüzdeki ilk yaşayacağımız seçim iyilerle kötüler arasında hiç tartışacak bir şey yok. Hiç. Yani sandığa giderken şunu düşüneceksin kardeşim. Benim ideolojim, siyasi görüşüm, yaklaşım falan, geç bunları, geç. Geç. Sen mesela bir tipin çıkıp sürekli olarak kadınların hayatına yön vermek için onu giyme, bunu yetme, öbürünü tutma falan demesine razı mısın? Ha, o zaman vermeyeceksin oy. Vermeyeceksin bugünün iktidarına. Bu kadar net çünkü. Salgında ölen insanları görüp, sağlık çalışanlarını görüp, ya günah bu insanlara kardeşim, canını dişine taktı, Allah belanızı versin hepinizin diyor musun? Heh, diyorsan gereğini yerine getireceksin. Burada seni itecek, çekecek olan şey ideolojinin, siyasi görüşün, otun bokun değil. Kusura bakma. İyilerle kötüler arasında bir seçim yaşanacak ve yerini almak zorundasın. Yani sen şunu düşünmek zorundasın her şeyden önce. Ya bununla ilgili işte sosyal medyadan böyle saldırırlar, öbür taraftan bunu derler diyen desin. Bizim ilk ve öncelikli görevimiz bugünün iktidarının, demokrasi bu değil mi ya kardeşim, hep söylemiyorum Tayyip Erdoğan. Beni sevmek zorunda değilsiniz. Sandık konulur, gereğini yerine getirirsiniz demiyor mu? Heh, onu yapmak işte. Bugünün iktidarını değiştirmek. Bu kadar basit. Bu iyilerle kötüler arasında bir seçim. Yerini al. Yani nerede olduğuna bak. Ya çok doğru söyle işte Süheyla Hanım. Adana'da kurulduğu zaman, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kurduğu zaman Sahra Hastanesi'ni aşağılıyorlardı. Bak göreceksiniz, havaların düzelmesiyle birlikte mecburen açılacak otoparklar, AVM'lerin bahçeleri. Ya yapmak zorundasın kardeşim. Sen yalan söylüyorsun. Ben sana diyorum ki senin yalanını yutman 30 saniye sürer sadece. Sen çünkü bilimi reddediyorsun. Ama bilimin kötü bir yönü var. Sen hani bağırtsan da kanırtsan da bak böyle bir yerden laps diye bir karşına çıkıyor. Bak senin kongre şuradaydı hacı diyor. 24 Mart tarihi. 24 Mart'tan sonra vaka sayılarının nasıl yükseldiğine bir bak diyor sana. Bakmak istemiyor musun? Bakma. Ama bunun yaşandığını göz ardı edemezsin. Anlatabiliyor muyum? Devam edelim. Sözcüyü gördük. Bir Güne bakalım şimdi. Bir Gün gazetesinin manşeti, yaşatmak için hayatı durdur. Eğitimden seyahate, tarladan fabrikaya tam kapanma. Kongreler yapıldı, okullar açıldı, yüz yüze sınavda ısrar edildi. Normalleşme denilerek kurallar devre dışı bırakıldı. Salgın kontrolden çıktı. Vaka sayısı bir ayda 5 kat arttı. Türkiye Avrupa'nın zirvesinde, halk kaderiyle baş başa. Aynen öyle. Aynen öyle. Hani geçen hafta sosyal medyada da paylaşmıştım ya. Ne bok yiyorsan ye diyor hükümet. Bu kadar net. Bakmayın siz Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından yazılana, Osman Müftüoğlu'nun anlattıklarına falan. Hikaye hepsi. Söylenen bu. Ne yapıyorsan yap. Ya kendini anlattın mı size? Diyor ki bak benim hedefim Mayıs bilemedin Haziran sonu aşılanmanın tamamlanması. Ya günde 255 insan yitiriyoruz biz. Ya böyle bir şey olur mu? 300'e gidiyor rakam. Ve bu bahsettiğin minimum 8000. Maksimum 9 bin insanın gidebileceği bugünün koşullarında anlamına geliyor. Ve senin için sorun değil. Yani ne olacak ya? Çok konuşan boynu kalını susturdular. Ayasofya'nın müze statüsünün iptal edilip camiye dönüştürülmesinden sonra baş imam olarak görevlendirilen Mehmet Boynu Kalın görevini bıraktı. Ah canım canım, nereye bırakmış? Alalım. Ankara'da kar yağıyor sabahtan beri. Ankara'da bir yere bıraktıysa donar. Alalım onu. İnşallah yüksekten bırakmamıştır. Kırılır mırılır. Bırakmış. Yavaş bırak yavaş. Kasayı takarsın valla. Sanki yapabilecekmiş gibi. İstifa görevden affını istemiş. Ay. Gördük biz onu. Evet. Kesinlikle. Yani orada baktığında nasıl büyük bir üfürme olduğunu anlayabiliyorsun. Ama adamlar vazgeçmiyor ya. Gerçekten çok acayip ya. Şimdi şu Avrupa Birliği'yle yapılan görüşmelerdeki koltuk krizi var biliyorsunuz. Bir koltuk krizi yaşandı. Ne olduğunu bilmiyoruz ama size anlattım yani Mehmet Ağar örneğinden de anlatmıştım. Ya tuhaf bir şey oldu. Ursula von der Leyen ayakta bırakıldı. Yapmak zorunda kaldı kadıncağız. Ama neyse işte yani yapıldı geçildi. Şimdi üzerine herkes bir şey yazıyor, çiziyor. Bundan hareketle İtalya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a diktatör dedi. Tabii İletişim Başkanlığı durur mu? Yapıştırdı cevabı. AKP'liler durur mu? Yapıştırıverdiler cevabı falan filan. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Ende Fırat da yazmış. Bu diyor aslında diyor. Avrupa Birliği'nin kendi içindeki koltuk mücadelesi. Kim daha önde olacak? Yani komisyon mu, konsey mi, nasıl yürüyecek bu hikaye? Birlik mi, konsey mi? Bunun üzerinden gidiyor tartışma diyor. Ama ben bugün buradan okumayacağım size. Evet. Ergün Diler bu konuyu yazmış. Ama ne yazmış? Ama ne yazmış? Oo! Hiç o yüzden gerek yok. Bu mücadele diyor orada değil, burada dönüyor falan diyor. Onu yeri geldiğinde bakarız. Çok sorun değil. Şimdi evrensele bakalım. Yanlışta ısrar sosyal cinayettir manşetiyle çıkmış bugün. Artan vaka ve ölümlere dikkat çeken Türk Tabipleri Birliği yanlış sağlık politikalarında ısrar sosyal cinayettir dedi. Uzmanlarsa acilen önlem alınmasını isteyerek bir kırım yaşandığını belirtti. Doğru. Doğru. Ama işte pazartesi bilim kurulu, salı bakanlar kurulu, çarşamba bir olağanüstü MYK mı koysak bugünden? He? Ya öyle çok olağanüstü değil canım. Acil toplanacak dediysek öyle de aciliyeti yok. Bir kek börek bir şey yaparız. Yok öyle kısıra falan girme ya. Basit tava böreği. Vallahi bir tavada iki tane yufkadan yaparız. Ne olacak ya? Evde ne varsa yok öyle kıymaya falan hiç girme ya. Artık peynir neyse yani yaparız için. Patates. Toplayalım. MYK'yı toplayalım. Görüşmüyoruz da ne zamandır. Lebalep dolduralım. Bu arada Evrensel Gazetesi de Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın istifa etti yazmış. Ay ay ay yavaş etsin yavaş. Vallahi yavaş etsin. İstifa etmiş. Kim etmiş ki o edebilsin? Yok öyle bir şey. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak ne yazmış görelim. En radikal tedbirleri alalım. Alalım kız. Vallahi alalım. Covid-19 ile mücadelede aylarca örnek ülke olarak gösterilen Türkiye'de son normalleşmenin ardından günlük vaka sayısı 60 bine, vefat sayısı da 300'e dayandı. Hem salgının kontrolden çıkmaması hem can kayıplarının artmaması hem de ekonominin tamamen felci olmaması için yeniden radikal tedbirlere başvurulması gerekiyor. Ya büyük yüzsüzsünüz siz ya. Çok büyük yüzsüzsünüz yemin ediyorum. Utanmanız zerre kadar bile yok. Utanmazlık artık üstünüze yapışmış sizin. Yani ne denir bilmiyorum. Hani sövsen olmaz, bela okusan olmaz. Öyle öğretilmedi bize. Ama hepsi az kalıyor ya. Ya çok ağır sövmek lazım. Bir işe yarar mı? Söylemiştim mi? Benim rahmetli babaannem yüz surat Hacı Murat derdi bunlara. Çok doğru. Alalım ya en sert tedbirleri. Alalım kız. Vallahi. Aman ölümlü dünya. Alalım sert tedbirde biz alalım ya. Ne olacak? Kimler neler alıyor? Akşam kanepeden AB krizi çıktı. Ne diyorsun hacı? Türkiye'nin itham edilmesine neden olan protokol krizinin Avrupa Birliği'nin iki lideri arasındaki çekişmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Söylemek istemezdim ama bu AB'nin talebi. Söyleyen kim? Mevlüt Çavuşoğlu. Türkiye'ye yönelik ithamlar olmasa bu kadar net açıklamayacaktık. Yani onlar birbiriyle kavga ediyor. Erdoğan'ın yanındaki koltuğa kim oturacak? Charles Michel mi? Yoksa Ursula von der Leyen mi? Deniyor ki o oturduğu için yaptı. Vallahi o zaman yapılacak hikaye şu. Ben bunu yapan devlet adamları gördüm çünkü gerçekten. Ya siz ayakta kalınız estağfurullah. Şöyle yapalım kanepeye geçelim. Ne olacak ki? Devlet adamlığı dediğin hikaye bu. Aranızda birini seçin, makam mı o gelsin. Bunu mu diyeceksin? Söylemek istemezdim ama onlar kendilerini biliyor. Yani bir takım Avrupalı kuruluşlar. Onlar kendilerini biliyorlar. Türkiye'de üçüncü pik, İstanbul'da dördüncü pik. Dalga değil bu bir pik. Pik kesin pik. Piktir. %100 piktir. Ben diyorum küfretmiyorum ya. Saçmalıyorum. Sağlık Bakanı Ahmet Hakan'a verdiği röportaj sayfaları kapatırken gazeteden gazeteye geçerken o çıktı. Dalga değil bu bir pik. Piktir. %100 piktir. İstanbul'da dördüncü pik. İstanbul'da dördüncü piktir. Evet. Şimdi dünyanın en güzel gazetesine bugün baktığımız zaman, yani gazete diyorum da aynı matbuat eseri olduğu için. Emekli olamayana toplu para fırsatı diye bir haber var. Nasıl? Ya emekli olamadın ya sen şimdi. Ha, emeklilikte taşa takılanlar mesela. O giriyor muydu lan? Yok yani isim koymayalım şu anda. İsim, ama emekli olamadıysan toplu para fırsatı var. Nasıl? 3-5 bir şey sıkacağız. Öyle diye düşündük. 1500 lira ücret desteği kime? Yani bilmiyorum kime bu. Ücret aldıysa işte ücretine destek diye. Köşem Sultan diye bir haber var. Köşem Sultan. Gülben Ergen haberi. Gülben Ergen yıllarca köşesinden akıl verdi, aylık 25 bin lirayı cebine indirdi. Gazetenin yönetimi 2018 yılında değişti, hemen müdahale edildi. Ünlü şarkıcının maaşı da yazıları da kesildi. Lan terbiyesiz çakal. Faruk Bildirici'nin kitabından yazıyorsun bunu. Soytarı adını yazsana. Emek hırsızı. Yapamazsın ki. Niye? Ya sen alışmışsın çalıp çırpmaya. Siz bütün kadro olarak soru çalalım, başvuru metni indirelim, haber arakla, yüksek öğrenim tezi falan indir indir indir, intihalin dibiyiz oğlum, intihal bizim göbek adımız, indir. Utanmazlar. Faruk Bildirici'nin kitabında biliyorsunuz bu hürriyet olayının gerçek yüzünü anlattığı o kitabın içinde Faruk abi şöyle bir şeyden bahsediyor. Gazetede genel yayın yönetmeni değişmesiyle birlikte kişilerin aldıkları paraların da gündeme geldiği ve 25 bin lira Gülben Ergen'e maaş verildiğini gördüğünü söylüyor gazetenin genel yayın yönetmenini. Vallahi demek ki oluyor. 25 bin lira. Bu arada Hürriyet'te şu anda şu dakika itibariyle asgari ücret seviyesinde çalışan kaç kişi vardır kim bilir. Protokol. Çok güzel ya. Michel ve Leyen'in Türkiye ziyaretinde ortaya çıkan görüntü Batı'da sıkıntıya ulaştı. Ankara gerçeği açıkladı. AB oturma düzenini böyle istedi. Nasıl istedi? U şeklinde oturalım. U'nun başına katlı pastayı koyalım. Gelinle damat içeri girdiğinde ya komparsita çalmasın. Çok banal ya. Çok banal. Gerçekten. Hakan Altun teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Onu çalsınlar. Öyle girelim. Tayyip Erdoğan U'nun kapalı bölümünden ilerlesin. Ursula von der Leyen U'nun bir ucundan, Charles Michel diğer ucundan yürüsün. Ortada tam teklifi değil. Orada birleşsinler eller. AB böyle istedi. Onlar kendi istedi. İsim vermek istemiyorum. Ama beni ilgilendiren hikaye bu değil. Bugün bu gazetenin genel yayın yönetmeni. Bak şimdi. Biliyorsun yani kendisi acayip bir tip. Gazeteci mi? Ne bileyim yani iş dünyasından biri mi? Yoksa sadece saç mankeni mi? Kıskanıyorum, o ayrı. Saç mankeni mi? Acayip bir adam. Bugün koltuk mesajı diye bir yazı yazmış. Muhtemelen şöyle benim tahminim. Hani dün kafa 3500, sabah kalkıyor bütün kemikler sızlıyor. Önce bir kısa geyik, lan Covid mi oldu acaba? Bu ne ya, sırtta ağrı mağrı. Abi ondan değil o ya, ondan değil. Dur abi, gazete yönetimi koltuk aldı. Ne koltuğu? Masaj koltuğu. Harbi söylüyorum. Nasıl şu AVM'lerde para atınca çalışanlardan mı? Aşk olsun. Aşk olsun. Öyle şey yakışır mı abi sana? Ya sana odaya koyacağız. Baktığımda, okuduğumda gülüyorum bazen. Düne kadar dünyaya sırtını çeviren ya da istikrarlı bir şekilde görmezden gelenler şimdi Kanal İstanbul ya da Montreux Anlaşması'nı dış güçler cephesinden anlatmaya çalışıyor. Bu da bir adım. Güzel gelişme. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar belli ki. Binlerce örnek üzerinden dış basıncı ve aldıkları sonuçları anlattım. Darbelerden finansal operasyonlara kadar. Birileri ısrarla anlamadı. Anlamadığı gibi anlamak isteyenleri de zehirledi. Böyledir bu işler. Zor olur. Ama sonuç kaçınılmazdır. Şimdi dönüp dolaşıldık, Kanal İstanbul konu ediliyor ve sıralama başlıyor. Ben anlatmaya başladığımda, bak aynen böyle diyor. İpek yolunu yazarken bunların hiçbiri burada değildi. Gündem bile değildi. İşin merkezinde Çin olsa da arka planda buralarda pek bilinmeyen aileler vardı. Avrupa İngiltere merkezli. Sassoon'lar, Kadoris'ler, Parsons'lar, Rothschild'ler, Alatini'ler, Dassault'lar gibi. Bu ailelerin ana vatanı Avrupa'ydı. Ailelerin ana vatanı. Nasıl göç yollarını falan biliyor muyuz? Bu ailelerin tüy dökme mevsimi var mı mesela? Yani atıyorum işte Sasunlar Mart'tan Nisan ortasına kadar feci yalnız. Yatağı alma, ciddi söylüyorum. Mutfağa da girmesin çok anam rezil. Yok yok o ışır ışır fırça onlar kesmiyor. Afyon Savaşı'ndan beri Çin görünmeyen merkezdi. Ne diyorsun? Avrupalı büyük hanedanlar Çin devlet olarak önde olsa da Avrupalı büyük hanedanların varlığını biliyordu. Net. Fransız lider Charles de Gaulle ilk adımı atan isimdi. De Gaulle mü? De Gaulle mü yazdım lan ben onu? Ha İkinci Dünya Savaşı onu bağlayacaktım isim kaçtı aradan. Evet, isim saçma oldu. Tamam ama İkinci Dünya Savaşı var. Oyunun içinde olan devletler için iki şık vardı. Ya İpek Yolu imha edilecek ya da iki bloktan biri kontrol edilecekti. Kavga buydu. Çin'den başlayıp Londra'ya uzanan, oradan da Venedik'e inen. Abi bunlar geri zekalı mı? Çin'den başlayıp Londra'ya uzanırken doğrudan Venedik'e gitse ya. Manşı geçmeden. Evet, bak dün bunu sordum size deniz hangisi diye hatırlamanız. Evet o da olabilir. Hani önce Londra'ya gidip sonra Venedik'e dönmek çok saçma. Kıta Avrupa'sından devam ederken İtalya'dan devam edip o böyle Venedik'e geç Çin'e. Hatta gitmişken Murano Adası'nı falan gör. Çok iyidir cam işçiliği. Ciddi söylüyorum. Gör efsane. Batıyor bir de yavaş yavaş. Senin kafa muhtemelen görmez onun devamını. Önce Londra'ya gidiyor sonra Venedik'e geliyor. Nasıl? Bomba ya. ABD başından beri Rusya ile Türkiye'yi yanına aldığı an kontrolün kendisinde olacağını biliyordu. Ne diyorsun? Rusya ve Avrupa Birliği Rusya ve Amerika birleşiyor. Dünyayı mı kontrol ediyor? Hayatta inanmam. Lan bıngıldak. İki tane kutup deniyor zaten. İki kutup birleşirse ne oluyor? Adeta ters mıknatıs. Hiç yani. Ya bir parça zeka varsa, yok şey için sürmek için. Sivilceye. ABD başından beri bunu biliyordu. İngiltere'nin akıllı tarafı zaten Washington'la. Bunların akıllıları Washington'la. Kim onlar? İşte bu Liptonlar, Miptonlar var ya, onlar hep Washington'la çalışıyor. Bunların kafası basmayanları var. Londra'nın biraz daha kuzeyinde yaşarlar onlar. Onların hiç alakası yok. Hiç basmıyor kafa. Tam da bu denkleme oturan bir gelişme yaşandı. Bak kafa gidiyor şu anda. Yazının sonu yakıyor çünkü. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, başkan! Görüşmede Michel'i yanına oturtup Leyen'i koltuksuz bırakarak en derin mesajı verdi. Ne? Erdoğan mı verdi mesajı? Evet. Oğlum Dışişleri Bakanı dün açıklama yaptı lan. Dedi ki biz istemedik. Harbi mi? Gerçekten mi? Bu sefer büyük çıtık. Kesin. Harbiden. Yani o uçağın düşürülmesi talimatını kim verdi ne kadar gider bu? Nasıl? Farklı bakacağım derken mandanın göle yaptığı gibi öyle derler Anadolu'da. Arkadaş atığını bırakıyor. Başkan Erdoğan görüşmede Michel'i yanına oturtup Leyen'i koltuksuz bırakarak en derin mesajı verdi. Dışişleri Bakanı diyor ki biz yapmadık. Gerçek mi bu? İstersen sonrasını okumayayım. Çünkü bunu bile acayip alırlar yani kıymık kıymık çekerler bunu. Ciddi söylüyorum oğlum bizimkiler çünkü şöyle bir tavır izliyorlar Dışişleri Bakanı'nda. Aman abi yarın bir gün onlar iyi olur sen kötü olursun hiç karışmayalım. Ya işte garibim bu da kendi kafasına göre yazı kuruyor, yapıyor. Yazıyor. Arada muhtemelen bunu sayfa sekreteri falan okuyor. Aklı çalışan 3-5 kişi var. Onlar bakıyor diyor ki lan yazık lan diyor. Levent'in dediği gibi Levent'in. Yazık lan. Bunu yapmayalım diyor. Öbürü diyor ki bize ne oğlum diyor Allah'ından bulsun. Yani adam diyor genel yayın yönetmeni. Genel yayın yönetmeni hani sürmeye sivilcenin üzerine nokta sürmeye akıl yok. Geldiği yere bak. Başkan Erdoğan diyor görüşmede Michel'i yanına oturtup Leyen'i koltuksuz bıraktı. Leyen öyle bir Leyen değil lan. Leyen. Leyen. Ursula von der Leyen. Ha Leyen'i öyle mi düşündün sen acaba? O da biraz kafa gittiyse. Kıbrıs'tan Doğu Akdeniz'e İstanbul Sözleşmesi'nden Akdeniz'de durdurulan Türk gemilerine kadar pek çok alanda gücünü hissettiren Almanya'ya oyun dışısın dedi. Niye? İşte Almanlar ya onlar. He. Hande Fırat da bunu yazıyor. Onda da aynı mantık var. Belli ki birileri üflemiş. Ama bunun kafa bayağı bildiğin Minecraft betonu gibi yani 4'e 4'ken buna da söylemişler. Hatırlamıyor. Hiç yok. Yani onda yine İpek Yolu falan filan var. İşte o Once Upon a Time in America. Orada hani şeyin Robert De Niro'nun Çinli mekanda şey hali vardır ya böyle ayılmaya çalıştığı hali. Bunun kafa beton. Hani bir şeyler söylüyorlar ama anlamıyor. Koltuk moltuk diyorlar. Oyun dışısın dedi. Dikkat! Aynı zaman diliminde Uygur Türkleri üzerinden Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın paylaşımları oldu. Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Xiaobin cevabı tepki çekti. Dış işlerine çağrıldı. Batı bunu iki ülke ilişkilerinde nadir görülen bir anlaşmazlık diye niteledi. Kavga sağlı sollu gidiyordu yani. İçeride muhalefetin neredeyse tamamı Avrupa ile yakın. Yükselen seslere, tepkilere, kavgaya buradan bakın. Kına yakın. Kusura bakma bu kadar kafiyeli gelince tutamadım. Ben de gelişine çekeyim dedim Müşüt. İçeriden muhalefetin neredeyse tamamı Avrupa'ya yakın. Yükselen seslere, tepkilere, kavgaya buradan bakın. Muhteşem ya. Muhteşem. Dışişleri Bakanı ne diyor Mevlüt Çavuşoğlu? Biz bunu son ana kadar açıklamak istemedik ama oturma düzenini onlar istedi. Eleman ne diyor? Alakası yok. Biz biliyoruz da söylüyoruz oğlum ya. Reis şey verdi. Meşaz verdi. Meşaz iletisi. Ha meşaleleri yakında olur. Ya tam rezaletin dibi. Bu adam bir gazetenin genel yayın yönetimini. Bunun gazete kapanacak. Vallahi bak yani şimdi bana da soruyorsunuz arada ne zaman kapanıyor bu ya? Ya kapanırsa biz ortada kalacağız ya. Vallahi ortada kalacağız ya. Yok ya bir şey olmaz. Bunun kadar saçma başka şeyi buluruz. Gerçekten çok rahat yürürüz. Bu olmazsa başkası olur. Yani takvim olmaz. Meşaleleri yakın. Zilleri takın. Çıkı çıkı yapın. Ne bileyim yani olabilir. Bugünlük bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yabancı klasiklerde Nikos Kazantzakis Zorba'yı okuyacağız. Zorba üzerine konuşacağız. Dedim yani kafamda şöyle bir şey var. İlk yayında anlattım. Bir daha söyleyeyim. Bunu yapıp 4 hafta sonra burada biraz Akdenizlilik konuşup Kazantzakis üzerinden Akdenizlilik konuşup sadece Akdenizlilik değil işte belki Kavafis'i biraz böyle dolaşmak, Theodorakis'in müzikleri, filme yaptığı müthiş müzikleri, Anthony Quinn üzerinden belki biraz konuşmak ama Akdenizlilik ruhu, biraz daha hani sere serpe, rahat ruhu üzerine biraz konuşmak. Aynı zamanda Anadolululuk konuşmak. Çünkü orada kitabın önemli karakterlerinden biri Alexis'in aslında büyürken yanındaki, ona akıl veren çok önemli insanlardan biri bir Türktür o. Onun sözleri üzerinden yaşam tanımlanır. Mesela insanları eleştirirken daha dürüst, daha dik durmasını söyler. İnsanların kalbini kırmamasını söyler. O yüzden biraz Anadolulukla konuşuruz. Sonra 4 hafta sonra da bir aksilik olmazsa Amin Maluf üzerinden, Doğu'nun limanları üzerinden kafamız. Semerkant'ta olabilir ama Doğu'nun limanları sanki daha mı mantıklı? Bakarız, onu ayarlarız ama Amin Maluf konuşacağız. Onda da biraz doğululuk, orta doğululuk konuşalım. Kadercilik konuşalım. Efsun'u, büyüyü konuşalım bir parça. Biraz daha böyle söylentilerle, söylencelerle gezmeyi. Mesela Kazantzakis'in içinde orada o kitaptan Zorba'dan konuşurken orada Yunan mitolojisi üzerinden konuşalım. Orada da var aynı söylenceler. Ama biz de Anadolu'da, Orta Doğu'da o geleneğin içindeki masal etkisini bir parça bunları konuşalım. Kafamdaki böyle bir şey. Arada bir de tabii 2-3 hafta sonra bir yerli klasik olacak. Onun ne olduğuna da bakarız. Ha, hem Ramazan'a da uygun demiş izleyici. Vallahi doğru. Ramazan'ı da. Sakın ha. Bak Ramazan'ı da kapatıyoruz. Bizim ne diyordu Fahrettin Koca? Hareketliliğimiz azalıyor. Seninki azalıyor. İnanın olarak seninki az oluyor. Bence hiçbir sıkıntı yok. Ama benim hayatıma karışamazsın sen. Neyse. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bu koca hafta için de çok teşekkür ediyorum. Zor bir haftaydı. Hakikaten zor. Yani yayıncı olarak benim açımdan da çok izleyici mesaj atmış. Bu özellikle amirallerin bildirisi açıklaması üzerine kopan tartışma. Vallahi ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Hiçbirini düşünmeden söylemedim. Orada yapılan işin saçmalığına ve tuhaflığına hala inanıyorum ben. Kullanılan dilin abukluğuna hala inanıyorum ben. Biz onu demedik, biz öyle yazmadık, o gün paylaşılmayacaktı. Hepsinin de sonuna kadar varım. Bu derdin açıklanmasında benim de bir etkim olacaksa seve seve yaparım. Ama ne olursa olsun şu üstenci, tepedenci dil kimden gelirse gelsin ben karşısındayım kardeşim. Kimden olursa olsun. Bir izleyici demiş ki ya resmen yetmez ama evetçi oldun. Yani ana avrat küfret daha iyi ya. Nasıl benzeştirdim bilmiyorum güzel kardeşim ama nereden geldin, nereye gidiyorsun bence sen bir düşün. Zor bir haftaydı ama cumaya geldik işte artık haftayı yavaşça kapatıyoruz. Sessizce yani çok böyle kapıyı çarpmadan inceden kapatıyoruz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse akılırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Yayına vereceğiniz desteğin ne yöntemlerle olacağını merak ediyorsanız ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atabilirsiniz. Patreon.com'dan destek verebilirsiniz. YouTube'dan izleyenler beğen tuşuna basmayı unutmasın ki YouTube başka insanlara da tavsiye etsin bu yayını. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu da aklınızdan çıkartmayın, olur mu? Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da dediğim gibi ölmezse akılırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, şahane, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.